Ayrım 25.
Aşk, Bekir Sıtkı Kunt. O resmi zavallı ihtiyar dostumun bir sırrı olarak hala saklarım. Bu bir kadın resmidir. Herhangi bir kadın resmi. Bu kadın resminin herkesten gizli tutulacak, saklanacak, sır teşkil edecek tarafı neresidir? Öyle iffetsiz, aşağılık, çirkin bir resim değil bu. Yalnız vücudun duruşu ve yüzün umumi hatlarıyla gözlerdeki ve dudaklardaki garip imtizaçsızlık dikkati çekmekte ve insanda izahı kabil olmayan tuhaf bir tesir ve esrarlı bir intiba bırakmaktadır. Hiç de kıvrak olmayan durgun ve sakin omuzlar üzerinde yine aynı sükunetle çizilmiş bir yüz çerçevesinin içinde karanlık, ihtiraslı, derin gözler. Ve gözlerin bu şiddetli ihtirasını kızıl bir damga ile mühürleyerek sessiz bırakmak istermiş gibi kapalı, fakat kanlı bir karanfil gibi de açılmaya, öpmeye, ısırmaya hazır, ateşli, şehvetli, kokulu dudaklar. Bu kadın resminin ihtiyar dostum için gizli tutulmasını icap ettiren esrarı da işte bundan. Bu birbirine tamamıyla aykırı olan iki şahsiyetin bir kadın portresinde birleşmiş olmasından ileri geliyor. Bunun hüzünlü ve ıstıraplı hikayesini ihtiyar dostum yıllarca sustuktan sonra bilinemez nasıl bir ruh haleti ve ihtiyacı içinde bana yine kendisi anlattı. Dostum eski bir ressamdı. Onu sayısı pek az bir meraklılar zümresinden başka kimse tanımıyordu. Ben de kendisini ressamlar hakkında bir etüt hazırladığım zamanlar pek geç olarak tanıdım. İçine nadir tesadüf edilen hakiki bir sanatkardı ve artık dünyadan elini eteğini çekmişti. Küçük Çamlıca Tepesi'nin bir köşesindeki ufacık evinde gerçek bir inziva hayatı yaşıyordu. Geleni gideni, arayanı soranı yoktu. Küçük bir irat, zannederim onu ancak fakirce bir geçinme temin edebiliyordu. Emektar bir aşçı kadından ve kocaman bir köpekten başka canlı bir mahluk yüzü görmeden odasındaki kitaplar ve bahçesindeki ağaçlar arasında telaşsız ve endişesiz bir intizar içinde belli ki ölümünü bekliyordu. İhtiyar dostumu her 2-3 ayda bir tatil günlerimin birinden istifade ederek görmeye giderdim. Onu yazları çok defa bahçesinde bir büyük yeşil şemsiyeye benzeyen yeşil bir fıstık ağacının dibinde oturuyor veya köpeğiyle azman otları arasında, çamların altında yahut asma kütüklerinin etrafında dolaşıyor buluyordum. Belli ki bu köpeği, bu ağaçları, bu gölgelikleri kendisine dost edinmişti. Ve bu hakikatli dostlar arasında bulunmaktan duyduğu zevki, çizgileri derinleşmiş solgun yüzünde okumak mümkündü. Ona her gidişimde beni alayişsiz, sakin bir sevgiyle karşılardı. Dost ağaçlar altında, dost çimenlere yaslanarak karşılıklı otururduk. Ne zaman hayatın bin bir ıstırabıyla bunalsam, içime bir ağırlık ve kasvet çökse, bu terk edilmiş, unutulmuş dostlar arasında şifa bulacağımı ümit ederdim. Burada tabiat ne kadar saf ve güzeldir. İnsan içine çektiği nefesin serinliğini duyar ve yorgun vücut kanatlanmış gibi hafifler. Kendimi burada o her günkü hayat mücadelesi içinden sıyrılmış, dünya ihtiyaçlarını unutmuş ve adeta ruh kesilmiş bulurdum. O kendi hayatından hiç bahsetmezdi. 40 yıldan beri resmi bırakmıştı. Niçin? Onu ancak sanat meraklılarına tanıtmış olan birkaç eserden sonra boşalmış ve bitmiş miydi? Bunu soramazdım. Belki kırılır, incinirdi. Neşesinde garip bir acılık hissederdim. Yalnız kendisine ait olan ve etrafını rahatsız etmemeye çalışan bu acılık acaba nereden geliyordu? Bir pişmanlık mı? Bir vicdan azabı mı? Bir inkisar mı? Yahut yarım kaldığı, hedefine varamadığı, muradına eremediği için mi? Kim bilir? Uzunca süren bir kış faslasından sonra bir bahar günü onu yine görmeye gittim. Her taraf yeni açmaya başlayan filiz yapraklarla, şeftali, kiraz, erik çiçekleriyle dolanmıştı. Karşıda Büyük Çamlıca'nın pek kocaman, upuzun bir timsah sırtı gibi kabarık duran yeşil tepesi, tepeye uzanan kırmızı toprak yollar, eteklerde daha koyu yeşillikte çamlar ve siyaha akacan selviler görünüyordu. Hanım Seddi'nin, namazgahın, mühacir köyünün evleri, bahçeleri taze renkler içindeydi. Kekikli yamaçlarda, şurada burada kuzular otluyor, uzaktan uzağa çıngırak sesleri geliyordu. Hava, her zerresi yeniden uyanan hayatın kokularıyla doluydu. Bu defa beni bahçesinde, bir ağaç altında değil, evinin içinde, hem de yatak odasında kabul etti. Hastalanmış, yatağında yatıyordu. Arkasına yastıklar koymuşlardı. Gözleri şiş şişti. Benzi sararmış, çökmüş, bitmiş gibiydi. Beni yine her zamanki gibi sakin bir sevgiyle karşıladı. Odada eski dostlardan yalnız koca köpek vardı. Başını efendisinin ayak ucuna dayamış öylece duruyordu. İlk hatır sormalardan sonra bir müddet konuşulmadı. Hastanın halinde şimdiye kadar görmemiş olduğum bir telaş hissediyordum. Bir şeyler söylemek istiyor, karar veremiyor, tereddüt ediyor, tekrar düşünüyordu. Nihayet tereddütlerini yenmekte olduğunu anladım. Biraz daha durdu, sonra ölgün bir sesle "Ne iyi ettin de geldin," dedi. "Sana bugün bir eski hikaye anlatmak istiyorum. Bir eski hikaye. İhtiyar dostunun hayatına ait hakiki bir hikaye. İlk ve son hikayem." Dikkatle ve merakla bekliyordum. O, bütün bir hayatını kaplamış olduğunu tahmin ettiğim muamma artık çözülüyordu demek. Fakat ihtiyar ressam bir tereddüt daha geçirdi. Uzun müddet hiçbir şey demeden durdu. Sonra katil bir kararla tekrar söze başladı. Konuşurken ikide bir duraklıyor, soluyor, güçlükle nefes alıyordu. "Bilmem ki neresinden başlamalı," dedi. "Evet, neresinden başlamalı. O zamanlar fakir bir gençtim ben. Fakat gençlikle fakirlik birleşir mi ya? Dil alışmış da öyle deniliyor. Yoksa bir genç fakir olur mu hiç? Dünyanın en büyük servetleri onun gençliğin değil midir? Benim de derimin üstü gerçi züğürttü. Fakat içimdeki zenginlik hiç şüphesiz en zengin hükümdarların hazinelerinde bile yoktu. Kalbim aşkla, ihtirasla, ümit ve emellerle dolup taşardı. Hey gidi gençlik hey." Bunları söylerken canlanmış, gözleri parlamaya başlamıştı. Onda üst üste yığılmış olan bütün o geçmiş yılları silkip atarak yeniden gençliğe, hayata dönmek isteyen şiddetli bir arzunun şahlandığını gördüm. Aynı heyecanla sözlerine devam etti. "Evet, gençtim," dedi. "Ve her genç gibi ben de bir kız sevdim." Bu, gözleri kara birer alev gibi yanan, dudakları cehennemleri bile tutuşturacak kadar ateşli bir kızdı. Fakat ben ona sahip olamadım. Neden ve niçin? Çocukluk, gençlik işte. Müthiş bir gururum vardı. Gururu aşktan üstün tutuyordum. Bir kızın ne ehemmiyeti vardı? Daha birçok genç kızlar sevebileceğimi zannediyordum. Halbuki insan hayatta ancak bir defa sevebiliyor. Ve bir daha artık sevemiyor. Sustu. Gözlerini kapadı. Derin derin aldığı nefesler göğsünü şişiriyor, alnını ve şakaklarını hafif bir ter kaplıyordu. Büyük bir teessür ve heyecan içindeydi. Bu teessür ve heyecanın ona zarar verebileceğini düşündüm ve onu hikayesini tamamlamaktan vazgeçirmek istedim. Fakat hodbin bir merak ve tecessüs beni bu isteğimden alıkoydu. Güçlükle tekrar kendine gelebildi ve "Çılgın bir gençlikten sonra," dedi, "artık durulduğumu, evlenmek, ev var kurmak zamanımın geldiğini zannettim. Ve melekler kadar iyi, güzel bir kızla evlendim. Ne kadar mesut ve rahattım. Karım aylı gecelerin tatlı sükunetini temsil ediyor gibiydi. Beraberce birçok iyi günler geçirdik. Fakat günün birinde büyük bir hata işledim. Pek büyük bir hata. Bunu niçin yaptım? Niçin saadetime engel oldum? Neme lazımdı benim bu? Evet, bu nereden aklıma geldi? Karımın resmini yapmak nereden aklıma geldi? Resme başladım. Fakat bir türlü rahat çalışamıyordum. Çiziyor, siliyor, bozuyor, yine istediğimi yapamıyordum. Ne kadar uğraşsam, çabalasam, didinsem nafile. Yapamıyordum istediğimi. Ve bu derin alevli gözlerle, bu müthiş yakıcı dudaklar neden muhayyileme musallat olmuşlardı? O zaman içimin ta derinliklerinde bir şeytanın gizlenmiş olduğunu anladım. Kendimi bu şeytanın tesir ve nüfusundan asla kurtaramıyordum. Fırçayı tutan el sanki benim kendi irademin eli değildi. Tabii acayip bir resim meydana çıktı. Onu günahım gibi saklamak istedim. Fakat kendi resmini karım gördü. Ve kalbimdeki onun yerinde bir başkasının, bir yabancının yerleşmiş olduğunu anlamakta gecikmedi. Zavallı pek hisli bir kadındı ve beni hiçbir kadının bir erkeği sevmesine imkan olmayacak derecede seviyordu. Gizli gizli ağladı. Bedbaht oldu. Hastalandı ve öldü. Ya, öldü. Onu ben öldürdüm. Katili benim onun. Bu gizli kalmış bir cinayettir. Yeniden durakladı. Sancısı tutmuş gibi yüzündeki adaleler kasılmıştı. Gözlerinde pek zavallı, garip, titrek bir pırıltı vardı. Bütün vücudu kıvranıyor, karyola sarsılıyordu. Belli ki ısrabı son haddini bulmuştu. Kalbimdeki acıma duygusu merak ve tecessüsüme galebe çalarak müdahale etmek ve artık onu susturmak istedim. Fakat o benim hareketime meydan ve imkan vermeyen bir suretle yeniden canlandı. Gururu aşktan üstün tuttu mu? Aşkı mühimsemedim ve onu istifam etti mi? Al sana, al sana. Kısa bir duraklamadan sonra artık tamamıyla kısılmış ve yorulmuş bir sesle "Aşk istifam edilmemeli," dedi. "Aşkla oyun olmaz. Tekin değildir o. Bütün dünya, servet, sıhhat, ilim, sanat, ikbal, şeref hepsi onundur. Gerisi dünya ve mafya hepsi boştur, laftır, yalandır. Şair ne doğru söylemiş? Aşk imiş her ne var alemde." Kaç yıl emek verdiğim fırçamın benim değil de onun emrinde olduğunu nereden bilecektim? Fırçam ve sanatım bana müthiş bir oyun oynadı. Karımı ve saadetimi elimden aldı. Kendime yar bildiğim meğer yaman bir düşmanımmış. Ondan yüz çevirdim, artık bedbaht olmuştum. O varsın gitsin, kendisine lazım olanları arasın, başka kurbanları arasın. Benimle alışverişi kalmadı artık. Bu sözleri söyledikten sonra yüzü sakinleşti. Haline bir rehavet geldi, gözlerini kapadı. Çok geçmeden rahat nefes alışlarıyla uykuya dalmış olduğunu anladım. Onu uyandırmaktan çekinerek yavaş adımlarla yanından ayrıldım. Yolda o kadın resmini merak ediyor, ihtiyar dostumun garip ve hüzünlü macerasını düşünüyordum. Birkaç gün sonra sıhhatini öğrenmek üzere tekrar ziyaretine gittim. Evde uzaktan bile mutat olmayan bir değişiklik göze çarpıyordu. Bahçe kapısı açıktı. Odaların perdeleri sökülmüştü. Koca köpek tek başına kırlarda dalgın dalgın dolaşıyordu. Zili çaldım. Emektar aşçı kadın kapıyı araladı. Kısık ve ağlamalı bir sesle efendisinin benim ziyaretimi takip eden günde öldüğünü haber verdi. Şuradan buradan peyda olan mirasçılar evdeki eşyayı taksim edip satmışlardı. Evde satılığa çıkarılmış bulunuyordu. Aşçı kadın burada muvakkaten oturuyordu. Köpeği sokağa salıvermişlerdi. Bu izahati derin bir kederle dinliyordum. Büyük, bedbaht, münzevi sanatkar öldü ha. 40 yıldır şifa bulmayan bir yaraya ancak ölüm merhem olabilirdi. Bu garip bir muazzep ruh acaba ölümde de sükun ve huzura kavuşabilecek miydi? Oradan ayrıldıktan sonra ilk işim ihtiyar dostumun terekesinin satılmış olduğu yerleri aramak oldu. O kadın resmini acaba bulabilecek miydim? Kadıköy'de eski mobilya satan bir dükkanda aradığımı büyük bir memnuniyetle ele geçirdim. Bu resmi daha evvel görmemiştim fakat onu görünce eski bir aşina gibi hemen tanıdım. Tablo toz toprak içindeydi. Belli ki taşıdığı esrar ile birlikte yarım asra yakın bir zaman tavan arası veya emsali bir yerde gün yüzü görmeden kapalı ve bakımsız kalmıştı. İhtiyar dostumun hatırasına büyük bir hürmetim vardır. Onun birbirine tamamıyla aykırı olan iki şahsiyetin bir kadın portresinde birleşmesinden doğan 40 yıllık ıstırabını tabii hiç kimseye söylemeyeceğim. Ve bu resme ben de gün yüzü göstermeyerek onu bir sır gibi, onun gibi saklayacağım. Ta ölümüme kadar.